Ayrım 18.
Ancak Avusturyalılar Balkan kanatlarındaki sıkıntıları azaldığı için bu savaşta bir öncekine göre daha büyük bir rol oynuyorlardı. En önemlisi de kararlı bir İngiliz hükümeti hiç de yabana atılmayacak ulusal kaynaklarını Alman müttefiklerine yüklü para yardımları yapmaya, yıldırıcı bir filo ile başarılı önder Marlborough komutasında genel uygulamalarına aykırı olarak geniş bir kara ordusu oluşturmaya ayırdı. 40 bin, 70 bin İngiliz askeri ve paralı askerden oluşan bu ordu, Louis'nin kendi isteklerini Avrupa'ya zorla kabul ettirme girişimini boşa çıkartmak üzere, 100 binden fazla askerin oluşturduğu üstün nitelikli bir Hollanda ordusu ve aşağı yukarı aynı büyüklükte olan Habsburg ordusuyla birlikte hareket edebilirdi. Ancak bu büyük ittifak kendi isteklerini Fransa'ya hatta İspanya'ya kabul ettirebilir demek değildi. Bu iki krallığın sınırları dışında işlerin sürekli olarak müttefiklerin lehine döndüğü doğruydu. Marlborough'un Blenheim'daki kesin zaferi 1704 Fransız Bavyera ordularına ağır zarar verip Avusturya'yı Fransız istilası tehdidinden kurtardı. Daha sonraki Ramillies Savaşı 1706 İngiliz-Hollanda kuvvetlerine Güney Hollanda'nın büyük bir bölümünü kazandırdı. Oudenaarde Savaşı ise 1708 Fransa'nın burada yeniden üstünlük sağlama çabasını acımasızca durdurdu. Denizlerde ise kesin sonuç getirmeyen Malaga Savaşı'ndan 1704, sonra karşılarında uğraşmak zorunda oldukları büyük düşman filoları bulamayan İngiliz Krallık Donanması ve gerileme sürecine girmiş olan Hollanda Donanması, üstün deniz gücünün nasıl bir harekat esnekliğine sahip olabileceğini gösterdiler. Yeni müttefikleri Portekiz Denizi'nden korunabiliyor, buna karşılık da Lisbon bir ileri donanma üssü, Brezilya ise altın kaynağı sağlıyordu. Batı Hint adaları ve Kuzey Amerika'daki Fransız sömürgelerine saldırmak üzere Batı yarıküresine asker gönderebiliyor, baskın filoları İspanyolların külçe altın ve gümüş taşıyan gemilerinin peşine düşüyordu. Cebeli Tarık'ın ele geçirilmesi krallık donanmasına denizden çıkışları denetleyebilecekleri bir üs sağlamakla kalmadı. Fransız İspanyol üslerini ve filolarını ayırdı. İngiliz filoları Minorca'nın ve Sardunya'nın ele geçirilmelerini sağladılar. Savoy'u ve İtalyan kıyılarını Fransız saldırılarından korudular. Müttefikler saldırıya geçince de imparatorluk ordularına İspanya'yı istilalarında kılavuzluk edip onların ihtiyaçlarını gördüler. Taulun'a yapılan saldırıyı desteklediler. Ancak müttefiklerin genel anlamdaki bu deniz gücü üstünlüğü, Fransızların ticaret gemilerine yeniden baskınlara başlamasını önleyemedi. 1708'de Krallık Donanması ticaret filosunun kayıplarını azaltmak üzere bir konvoy sistemi kurmak zorunda kaldı. İngiliz fırkateynleri Fransız korsanların Dunkirk'e ya da Giron'da girip çıkmalarını nasıl önleyemedilerse, ticari bir ablukada gerçekleştiremediler. Çünkü bu, bütün Fransız-İspanyol kıyı şeridinde devriyelik etmek demekti. O korkunç 1709 kışında tahıl gemilerinin Fransız limanları açıklarında ele geçirilmesi bile, Louis'nin büyük ölçüde kendine yeterli olan imparatorluğunu dize getiremedi. Müttefiklerin kapasitesinin yara açmaya yettiği ancak öldürücü olmadığı Fransa ve İspanya'ya karşı yürütülen kara harekatı sırasında daha açıklıkla ortaya çıkmıştır. Müttefik istila ordusu Madrid'i kısa bir süre için işgal ettikten sonra artan İspanyol saldırısı karşısında tutunamadığından 1709'da geri çekiliyordu. Kuzey Fransa'da İngiliz-Hollanda ordularının Blenheim'daki gibi zaferler kazanabilecekleri fırsatlar doğmuyordu. Tersine savaş yıpratıcıydı. Kanlıydı ve pahalıya mal oluyordu. Üstelik 1710'da Westminster'da Toriler iş başına geçmişti ve bunlar İngiltere'nin denizler ve imparatorluk toprakları üzerindeki çıkarlarını güvenceye alacak ve kara savaşı için yapılan harcamaları azaltacak türden bir barışın peşindeydiler. Son olarak da İspanyol tahtı için müttefiklerin adayı olan Arşidük Charles, beklenmedik bir biçimde imparatorluk tacını giydi ve böylece ortaklarının kendisini İspanya'nın da hakimi yapmak için duydukları hevesten ne kadarı kalmışsa onu da yok etti. İngiltere'nin 1712'nin başında tek taraflı olarak savaştan çekilmesi ve onu daha sonra Hollanda'nın izlemesiyle İspanyol kralı 3. Carlos olmaya pek heves eden İmparator Charles bile bir yıl daha sonuçsuz bir mücadeleden sonra barışın gereğini kabul etti. İspanya taht savaşını sona erdiren barış koşulları Utrecht 1713 ve Rastat antlaşmalarıyla 1714 belirlenmişti. Varılan anlaşmaya bir bütün olarak bakıldığında en kazançlı çıkanın İngiltere olduğuna kuşku yoktu. İngiltere Cebeli Tarık'ı, Minorca'yı, Nova Scotia'yı, Newfoundland'i ve Hudson Körfezi ile İspanyollara ait yeni dünyada ticari ayrıcalıklar elde ettiği halde Avrupa'daki dengeyi de göz ardı etmemişti. Gerçekten de 1713-1714'teki çözümü sağlayan 11 ayrı anlaşma bir bütün oluşturarak dengenin tatmin edici, incelikli bir biçimde pekiştirilmesine yol açtı. İngiltere tahtına Protestan kralların geçmesi resmen kabul edilirken, Fransız ve İspanyol krallıkları daima birbirlerinden ayrı olacaklardı. İspanya'da başarısız olan Habsburg İmparatorluğu'na Güney Hollanda ve Milano verilmiş, böylece de Fransa'nın önünde yeni engeller oluşmuş, bunlara Napoli ve Sardunya'da eklenmişti. Hollandalıların bağımsızlığı korunmuştu ama Hollanda Cumhuriyeti korku uyandıran bir deniz ve ticaret gücü olmaktan çıkmış ve gücünün büyük bir bölümünü güney sınırlarına asker yerleştirmeye ayırmak zorunda kalmıştı. Her şeyden önemlisi de 14. Louis'nin hanedanlık ve toprak kazanmaya ilişkin emellerine nihayet ve kesin bir biçimde gem vurulmuş ve savaşın yol açtığı başka sonuçların yanı sıra toplam devlet borcunu 7 kat arttıran korkunç maliyetini görünce Fransız ulusu da yola gelmişti. Karadaki güç dengesi sağlamdı. Denizde ise İngiltere rakipsizdi. O halde 1. George'un 1714'te tahta çıkmasıyla yeniden iş başına gelen Whiglerin çok geçmeden Utrecht Sözleşmesi'ni koruma çabalarına girmelerine, baş düşmanları Louis bir sonraki yıl ölünce de Fransızlarla yapılacak bir antanta istekle sarılmalarına hiç şaşmamak gerekir. Bu yarım yüzyıl içinde Batı Avrupa devletleri arasında gerçekleşen yeni güç dağılımı, doğuda olan değişikliklerin yanında daha az çarpıcı kalıyordu. Doğudaki sınırlar daha değişkendi ve çok büyük toprak parçaları aydın bir kralın profesyonel orduları yerine sınır boyu beylerinin, Hırvat başıbozukların ve Kazak ordularının denetimi altındaydı. Ulus devletleri birbirleriyle savaşa giriştiklerinde bile kavgaları uzun mesafeler içinde oluyor ve bir yüksek strateji darbesinin indirilmesi başıbozukların, husarların ve benzerlerinin kullanımını gerektiriyordu. Aşağı ülkelerdeki mücadelelerden farklı olarak buradaki başarı ya da başarısızlıklar çok büyük toprak parçalarının el değiştirmesine yol açıyor ve böylece güçlerin daha gösterişli olan yükseliş ve çöküşleri iyice vurgulanmış oluyordu. Söz gelimi yalnızca bu birkaç on yıl içinde bile Türklerin Viyana'ya karşı son kez büyük bir askeri tehlike oluşturduğu, sonra da hızla yenilerek gerileme sürecine girdikleri görüldü. Avusturya, Alman ve Polonya kuvvetlerinin ilk ağızda verdikleri olağanüstü karşılık, imparatorluk başkentini 1683'te Türk kuşatmasından kurtarmakla kalmadı, genişletilmiş bir kutsal ittifak tarafından çok daha geniş çaplı olarak yapılan savaşlara da yol açtı. Homak dolaylarındaki büyük savaştan sonra 1687, Türklerin Macar Ovası'ndaki güçleri bir daha buralara uzanmamak üzere yok edildi. Alman ve Habsburg kuvvetlerinin 1689-1698 savaşı sırasında Fransa'ya karşı dövüşmek üzere çağrılmaları yüzünden savaş hattında bir istikrar olmuşsa da, Türk ordusunun Zalankeyman 1691 ve Zenta'da 1697 ayrıca yenilgiye uğratılması Türklerdeki gerilemeyi doğruladı. Kaynaklarını Balkan cephesinde yoğunlaştırıp Prens Eugen, Eugene çapında generallere sahip olduğu sürece Habsburg İmparatorluğu artık Türkler karşısındaki durumunu korumaktan fazlasını da yapabiliyordu. İmparatorluk heterojen nitelikli topraklarını batılı krallar kadar beceri göstererek düzene sokamadıysa da geleceğini Avrupa'nın büyük devletlerinden biri olarak sağlama bağladı. Bu ölçüye vurularak değerlendirildiğinde İsveç çok daha az şansa sahipti. 12. Charles genç yaşında tahta çıkar çıkmaz komşu devletlerin yağmacılık yanları kabardı. Danimarka, Polonya ve Rusya'nın her biri İsveç'in korumasız Baltık İmparatorluğundan pay istiyorlardı ve 1699'da İsveç'e karşı birleşme konusunda anlaştılar. Ancak çarpışma başladığında İsveç'in tehlikeler karşısındaki görünür zayıflığı, hayli büyük olan ordusu, büyük askeri zekaya sahip kralı ve İngiliz-Hollanda deniz gücünün yardımı sayesinde ilk başlarda fazlasıyla kapatılmıştır. Bu üç etken bir araya gelerek Charles'ın Kopenhag'ı tehdit etmesi ve Danimarkalıları 1700 Ağustos'unda savaştan çıkmaya zorlamasını mümkün kıldılar. Charles bunun ardından ordusunu hızla Baltık'tan aşırarak 3 ay sonra Narva'da kazandığı akıllara durgunluk veren bir zaferle Rusya'yı bozguna uğrattı. Charles savaş ve zaferin çarpıcı keyfine vardıktan sonra bu dönemi izleyen yılları Polonya'yı istila ederek ve Saksonya içine ilerleyerek geçirdi. Tarihçiler geçmişe bakıyor olmanın verdiği bilgelikle 12. Charles'ın akılsızlık ederek Polonya ve Saksonya üzerinde durmasının onun Narva yenilgisinden sonra Büyük Petro'nun Rusya'da gerçekleştirdiği reformları gözden kaçırmasına neden olduğunu ileri sürmüşlerdir. Pek çok yabancı danışmandan yardım gören ve batıdakilerin bilgi ve becerisinden büyük ölçüde yararlanmaya istekli olan Petro, nasıl büyük bir çabayla bataklıklar içinden St. Petersburg'u yaratmışsa, aynı çalışkanlıkla çok büyük bir ordu ve donanma kurmuştur. Charles 1708'de 40 bin kişilik bir kuvvetle Petro ile mücadeleye yöneldiğinde herhalde zaten geç kalmıştı. Gerçi İsveç ordusu genel olarak savaşta daha iyi bir performans sergilemişti ama hiçbir zaman ana Rus ordusunu ezme başarısını gösterememiş, oldukça büyük kayıplar vermiş ve lojistiğinin yetersizliği orduya ayak bağı olmuştu. Bu tür zorluklar Charles'ın kuvvetleri güneyde Ukrayna'ya doğru ilerleyip şiddetli geçen 1708-1709 kışına dayanmak zorunda kalınca ağırlaştı. Büyük savaş nihayet 1709 Temmuz'unda Poltava'da gerçekleştiğinde Rus ordusu sayı ve elindeki elverişli savunma mevkileri açısından çok daha üstün durumdaydı. Bu karşılaşma İsveç gücünü silmekle kalmadı. Charles bunun ardından Türk topraklarına sığındı ve orada yaşadığı uzun sürgün hayatı İsveç'in düşmanlarını bekledikleri fırsata daha yaklaştırdı. Charles İsveç'e nihayet 1715 aralığında döndüğü zaman Baltık ötesindeki tüm sömürgelerini kaybetmiş, Finlandiya'nın bazı bölgeleri Rusların eline geçmişti. Birkaç yıl daha savaşı sürdürdükten sonra, bu arada 12. Charles 1718'de Danimarka ile olan yeni bir savaşta ölmüştü. Tükenmiş, soyutlanmış İsveç, nihayet 1721 Nistat Barışı ile Baltık'taki illerinin çoğunu kaybettiğini kabullenmek zorunda kaldı. İsveç artık güçler arasında ikinci sıraya düşmüş, Rusya ise birinci sırada kalmıştı. Duruma uygun olarak Petro, 1721 İsveç yenilgisinin altını çizmek üzere imparator unvanını aldı. Çarlık donanmasının sonradan gerilemesine, ülkenin de geri olmasına rağmen Fransa ve İngiltere gibi Rusya da şunu açıkça görmüştü ki, dış destek olmadan büyük bir güç olarak bağımsız hareket edebilecek kuvvete sahipti. Avrupa'nın batısında olduğu gibi doğusunda da artık Dehio'nun deyimiyle merkezdeki yığılmayı dengeleyecek bir ağırlık vardı. Avrupa'daki bu politik, askeri ve ekonomik güç dengesi 1715'ten sonra hemen hemen 20 yıl süren bir İngiliz-Fransız detantı ile sağlama alındı. Özellikle Fransa dış ticaretine korkunç zararlar veren ve devletin borcunu yalnızca faiz ödemelerini normal gelirlere eşit hale getiren bir savaşın ardından toparlanma ihtiyacı içindeydi. Ayrıca Londra ve Paris'teki krallıklar kendi ülkelerindeki taht değişikliklerinden de epey korkarak, statükoyu bozmaya yönelik her tür girişime olumsuz baktılar ve pek çok konuda işbirliği yapmayı karşılıklı olarak yararlı gördüler. Söz gelimi 1719'da her ikisi de İspanya'yı İtalya'da yayılmacı bir politika uygulamaktan alıkoymak üzere kuvvet kullanıyorlardı. Ancak 1730'lara gelindiğinde uluslararası ilişkiler düzeni yeniden değişiyordu. Bu aşamada Fransızlar İngiltere ile olan bağları konusunda daha az istekli hale gelmişler, bunların yerine eskiden sahip oldukları Avrupa'nın önde gelen ulusu konumuna yeniden kavuşmanın yollarını arıyorlardı. Fransa'da tahta geçen kral artık güvenlikteydi ve barış yılları refahın artmasına yardımcı olmuştu. Ayrıca deniz aşırı ticarette büyük bir genişleme sağlamış, Fransa'yı deniz güçlerine kafa tutar hale getirmişti. Fransa Başbakanı Floyd yönetiminde İspanya ile ilişkilerini hızla iyileştirir ve Doğu Avrupa'daki diplomatik etkinliği artırırken, dikkatli ve tecrit politikası yanlısı Walpole yönetimindeki İngiltere ise Avrupa'da olup bitenlerin dışında kalmaya çalışıyordu. Fransızların Avusturya sömürgeleri olan Loren ve Milano'ya 1733'te yönelttikleri saldırı ve Renanya işlerine ilerlemeleri bile İngiltere'de bir tepki uyandırmadı. Tecrit yanlısı Walpole'den ve korku içindeki Hollanda'dan yardım alamayan Viyana, 1738 tarihli uzlaşmacı barış için Paris'te görüşmeler yapmaya zorlandı. Batı Avrupa'daki askeri ve diplomatik başarılarından, İspanya ile olan ittifakından, Hollanda'nın ses çıkarmayışından ve İsveç ile Avusturya'nın bile yumuşak başlılığından destek alan Fransa, 14. Louis'nin ilk 10 yıllarından bu yana hiç görülmedik bir saygınlık kazandı. Bu bir sonraki yıl daha da çok ortaya çıktı. O yıl Fransız diplomasisi görüşmeler yoluyla Osmanlılara karşı yapılan Avusturya-Rus Savaşı'na 1735-1739, bir son vermiş ve iki Doğu Krallığı'nın el koyduğu toprakların çoğunu böylece Türklere geri vermişti. Valpole yönetimindeki İngilizler Avrupa'daki bu olaylara kulak asmama eğilimi gösterirlerken, tüccarlar ve muhalefetteki politikacılar, Fransa'nın müttefiki İspanya ile Batı yarıküresinde olan çatışmaların artmasından çok daha büyük kaygı duyuyorlardı. Buradaki zengin sömürge ticareti ve bölgeye yerleşmiş olanların birbirleriyle çatışan yayılmaları, kavga için bol bol sebep yaratıyordu. Bunun sonucunda gelen ve Valpole'nin istemeyerek Ekim 1739'da razı olduğu İngiliz-İspanyol Savaşı, 18. yüzyılda bu iki ülke arasında yapılan bir dizi ufak bölgesel savaş niteliğinden öteye gitmeyebilirdi. Ama Fransa'nın İspanya'ya özellikle de hattın ötesindeki Karayipler'de her tür yardımı yapma kararı bunu engelledi. 1702-1713 İspanya Taht Savaşı'na kıyasla, Barbon güçleri deniz aşırı rekabet yüzünden çok daha iyi durumdaydılar. Bunun da sebebi özellikle İngiltere'nin ne ordusunun ne donanmasının ülke içindeki uzmanların pek istedikleri İspanyol sömürgelerinin fethini gerçekleştirecek çapta olmayışıydı. İmparator 6. Charles'ın ölümü, bunu Maria Teresa'nın taç giymesinin izleyişi, daha sonra da Büyük Frederick'in 1740-1741 kışında Silezya'yı alarak bundan yararlanma kararı durumu oldukça değiştirdi. Ve dikkatler gene Avrupa'ya çevrildi. Fransa'da kendilerini tutamayan Avusturya aleyhtarı çevreler, Prusya ve Bavyera'nın Habsburg mirasına yönelttikleri saldırıları tümüyle desteklediler. Ama bu durumda eski İngiliz-Avusturya ittifakının yenilenmesine yol açarak ülkesi kuşatma altına alınan Maria Teresa'ya büyük para desteği sağladı. İngiliz yönetimi para önererek Prusya'nın ve geçici olarak Saksonya'nın savaştan çekilmeleri için araya girerek ve 1743'te Dettingen'de silahlı eyleme geçerek Avusturya'yı rahatlattı, Hanover'i korudu ve Fransız etkisini Almanya'dan sildi. İngiliz-Fransız düşmanlığı 1744'te resmen savaşa dönüşünce çatışma yoğunluk kazandı. Fransız ordusu kuzeye yürüdü. Avusturya'nın elindeki Hollanda bölgelerindeki sınır kalelerini aşarak korkudan dona kalan Hollandalıların üzerine doğru ilerledi. Denizde de Barbon filolarından yönelen önemli bir tehditle karşılaşmayan krallık donanması, Fransa'nın ticaretine karşı giderek daha da katı bir abluka uyguladı. Deniz aşırı bölgelerde saldırılar ve karşı saldırılar, Batı Hint adalarında, St. Lawrence nehri boyunca Madras çevresinde, Levant'a doğru olan ticaret yolları üzerinde sürüp gitti. 1743'te Avusturya karşısında yeniden savaşa girişen Prusya, 2 yıl sonra gene savaştan çekilmeye ikna edildi. İngilizlerin para yardımları Avusturyalıları düzen içinde tutmak, Hanover'in korunması amacıyla paralı asker bulmak, hatta Hollanda'yı savunmak üzere bir Rus ordusu satın almak için kullanılabilirdi. Bu 18. yüzyıl ölçülerine göre savaşmak için pahalı bir yoldu. Pek çok İngiliz artan vergilerden ve ulusal borcun 3 katına çıkmasından şikayet ediyorlardı. Ama daha da tükenmiş durumda olan Fransa, yavaş yavaş bir uzlaşma barışına zorlanıyordu. Maliye kadar coğrafya da daha önce konu edilen iki kilit unsur, sonuçta İngiltere ile Fransa'yı görüş ayrılıklarını Aix-la-Chapelle Anlaşması'yla 1748 gidermek zorunda bıraktı. Bu sıralarda Hollandalıların durumu Fransız ordusunun insafına kalmıştı. Ama bu Fransa'nın deniz ticareti üzerinde giderek daha çok sıkışan mengenenin zararlarını karşılayacak mıydı? Bunun aksine eğer Fransa aşağı ülkeleri fethederse, İngiltere'nin St. Lawrence üzerindeki Louisbourg'u ele geçirmesi ya da Anson ve Hawke'un kazandığı deniz zaferleri ne işe yarardı? Sonuçta diplomatik görüşmeler genellikle önceki statükoya bir dönüş sağladı. Ancak önemli bir istisna, Frederick'in Silezya'yı almasıydı. Hem zamanında hem de geriye dönülüp bakıldığında, Aix-la-Chapelle kalıcı bir çözümden çok bir mütareke niteliğinde görülmüştür. Bu anlaşma Maria Teresa'nın Prusya'dan öç alma isteğini bilemiş, Fransa'yı hem deniz aşırı yerlerde hem karada nasıl zafer kazanabileceğini düşünmeye itmiş ve İngiltere'de de bir dahaki sefere büyük düşmanın bir kara savaşında da denizde sömürgelerdeki mücadelelerde olduğu kadar kesin bir yenilgiye uğratma isteğini uyandırmıştır. İngiliz ve Fransız göçmenlerin 1750'li yılların başında ayrı ayrı Kızılderililerden ve bazı yerel garnizonlardan yardım görerek sürekli çatıştıkları Kuzey Amerika sömürgelerinde mütareke sözcüğünü kullanmak bile yanlış olurdu. Buralardaki silahlı kuvvetlerin anayurt hükümetlerince denetimleri hemen hemen imkansızdı. Bu özellikle böyleydi çünkü her iki ülkede de yurtsever lobiler sömürgecilere daha çok destek için baskı yapıyor ve esaslı yalnızca Ohio ve Mississippi vadileri bölgeleri için değil, Kanada, Karayip, Hindistan bu kadarı da değil, tüm Avrupa dışı dünya için yapılacak bir mücadelenin başlamış olduğu görüşüne destek veriyorlardı. Her iki tarafta daha fazla takviye kuvvetleri gönderip donanmasını da 1755'te savaşacak düzeye getirince, öbür devletler kendilerini yeni bir İngiliz-Fransız çatışması ihtimaline göre ayarlamaya başladılar. Artık açıkça ikinci sıraya oturmuş olan ve batıdaki bu iki dev arasında ezileceklerden korkan İspanya ve Hollanda Cumhuriyeti için tarafsızlık tek çözüm yoluydu. Hollandalılar gibi tüccarlar için bu durum kendi içinde bir takım zorluklar taşısa bile. Ancak Avusturya, Prusya ve Rusya gibi Doğu krallıkları için 1750'lerin ortalarındaki bir İngiliz-Fransız savaşında çekimser kalmak mümkün değildi. Bunun ilk sebebi, kimi Fransızların mücadelenin denizde ve sömürgelerde yürütülmesi yolunda görüşlerine rağmen, Paris'teki doğal eğilimin İngiltere'ye tek zayıf noktası olan Hanover üzerinden saldırmak yönünde olmasıydı. Ama bu yalnızca Alman devletlerini telaşa düşürmeyecek, İngilizleri de Fransızları durdurmak üzere anakara üzerinde müttefikler aramaya ve onlara para desteği vermeye zorlayacaktı. İkinci sebep hepten daha önemliydi. Avusturyalılar Silezya'yı Prusya'dan geri almaya kararlıydılar. Çariçe Elizabeth yönetimindeki Ruslar da kendilerini saymayan ve hırslı bir kişi olan Frederick'i cezalandırmak için fırsat kolluyorlardı. Bu güçlerin her biri oldukça büyük ordular kurmuşlar, Prusya'nınki 150 bin askerden fazla, Avusturya'nınki neredeyse 200 bin ve Rusya'nınki de belki 330 bin kişilikti. Ne zaman vuracaklarının hesabı içindeydiler. Ancak hepsinin de bu kadar büyük orduları besleyebilmek için batıdan gelecek yardımlara ihtiyaçları olacaktı. Son olarak da işin mantığı gereği bu doğulu rakiplerden herhangi biri kendine Paris ya da Londra'da bir ortak bulursa, öbürleri karşı tarafa katılmak zorunda kalacaklardı. Böylece 1756 tarihli ünlü diplomasi devrimi, stratejik açıdan yalnızca kartların yeniden karıştırılmasıydı. Fransa artık Habsburglarla olan çok eski görüş ayrılıklarının üzerine sünger çekip, Prusya ile yaptıkları savaşta Avusturya ve Rusya saflarına katılıyor, Berlin ise Londra'nın Avrupa müttefiki olarak Viyana'nın yerini alıyordu. İlk başta Fransız-Avusturya-Rus ortaklığı daha kazançlı görünüyordu. Askeri açıdan kesinlikle daha büyüktü ve 1757'ye gelindiğinde Frederick ilk başta kazandığı toprakların tümünü kaybetmiş ve Cumberland, dükünün İngiliz-Alman ordusu Hanover'in ve Prusya'nın kendisinin geleceğini karanlıkta bırakarak teslim olmuştu. Minorka Fransızların eline düşmüş, daha uzaklardaki harekat alanlarında da Fransa ile yerli müttefikleri kazançlı çıkmaktaydılar.